tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esra Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özlem, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Birazdan sohbete başlayacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Hocam sohbetimizden önce hep yaptığımız gibi kitap armağanımız için, soruları, yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım ben. Ardından geçelim. Sevgili dinleyicilerimiz 463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz de tttürktarihi@trt.net.tr. Hocam bu hafta bizi ilk arayan şanslı dinleyicimize hangi kitabı armağan edeceğiz?
Bu hafta Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri ismiyle bilinen Faik Reşit Unat'a ait olan kitabı hediye ediyoruz. Faik Reşit Unat, Türk tarihinde, coğrafyasında ve özellikle de 1900'lü yılların başından 1950'li yıllara kadar olan tarihçiliğimizde, kültürümüzde çok önemli bir bilim adamıdır. Çok önemli bir geçmiş kültür adamıdır. Onun bir hatıratını Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri ismiyle, yani bir nevi hatırat türüne giriyor, bir nevi de araştırmadır. Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye ediyoruz. 2008 yılında yayınlanmış olan bu eser gerçekten çok önemli. Özellikle Türk sefirlerinin, elçilerinin, konsoloslarının tuttuğu raporları Osmanlı'nın 18. yüzyıldan işte 1920'li yıllara kadar olan sefirlerinin hayatlarını ve onların raporlarını ele alıyor. Çok güzel bir eser.
Yani hocam yurt dışına Osmanlı İmparatorluğu'nun, Büyük Osmanlı Devleti'nin göndermiş olduğu temsilcilerin, işte az önce söylediğiniz gibi elçilerin, büyük elçilerin, konsolosların oralardaki izlenimleri, raporları hepsini toplamış, bir araya getirmiş. Zor da bir çalışma Güray hocam.
Evet, çok
önemli bir kitap.
En eski sefirlerin fotoğrafları, hayat hikayeleri ve raporları bunlar. 19. yüzyılın başlarındaki bu ilk elçilerimizin hayat hikayesinin bilinmesi, dış politikamız ve dış politikayla meşgul olan öğrencilerimiz, insanlarımız açısından çok daha önem taşıyor tabii ki.
Değerli dinleyicilerimiz, bizi ilk arayan dinleyicimize bu önemli kitabı armağan edeceğiz. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Programımızı sürekli dinleyen dinleyicilerimiz anımsayacaklar. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla Asr-ı Saadet'ten sonra İslam tarihinde ayrışmaların nedenleri üzerine konuştuk. Mezhepler tarihini söyledik sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Bunu şunun için yaptık. Türklerin İslamiyet'e girişiyle olan ilgisi bakımından, çünkü şu ifade belki doğrudur. Türklerin toplu halde İslamiyet'e geçişi Türk tarihi açısından bugüne kadar yaşanmış, tarihimiz boyunca yaşanmış en önemli hadise. Hocam katılıyor musunuz bu yaklaşıma?
Evet, Türk tarihi ve dünya tarihi açısından da, İslam tarihi açısından da Türklerin İslamiyet'e girişi çok önemli bir dönüm noktasıdır. Sadece bir kültür değiştirme, din değiştirme vakası olarak, sıradan bir olay olarak değerlendirmek çok doğru olmaz. Basit bir değerlendirme olur. Gerçekten çok derin, geniş, uzun vadeli sonuçları olan bir değişimden bahsediyoruz. Türkler İslamiyet'e çok kısa bir sürede anlık bir kararla girmediler. Uzun bir vadede ve çok geniş topluluklar olarak ve İslamiyet dairesine girdikten sonra da İslamiyet'in de en kalabalık mensubu olan bir millet olarak girdiler. Tabii ki bu tarihleri de bugünkü programımızda mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışacağız. 700'lü yıllardan başlayacak olursak 1200'lü yıllara kadar 500 yıl boyunca Türklerin İslamiyet'e giriş olaylarının devam ettiğini söyleyebiliriz. En çok hızlandığı dönem 9. yüzyıldır. Özellikle de işte Abbasilerin İslam tarihinde iktidara gelmesiyle birlikte Abbasi Devleti'nin Türklerle olan ilişkilerinin iyileştiğini, düzeldiğini ve çok büyük ittifaklara dönüştüğünü söyleyebiliriz. Bu da Türklerin İslamiyet'e girişinde bir ivme kazanmış oluyordu sosyal hadiseler açısından baktığımızda. Sonuçları olmuştu Abbasi Devleti'nin iktidara gelişinin. Hatta şöyle ifade edebiliriz. Emevi Devleti'nin uyguladığı politikalardan vazgeçmiş olan, yeni bir takım politikaları devreye koymuş olan bir devlet artık İslam tarihinde rol oynuyordu. Abbasi Devleti'nin ortaya çıkışında ve hanedanlığın kuruluşundan itibaren Türklerin de devrede olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu Talas Savaşı ile de ilgili değerlendirilecek siyasi askeri boyutları olan bir olaydı. Talas Savaşı Orta Asya'da Orta Asya'nın Çinileşmesi, Mani dinine girmesi ve Budizm'in de yayılması noktasına gelmişken, Türklerin Çinileşmesi sonucu beklenirken, birdenbire İslamlaşması ve daha da çok yeni bir siyasi, sosyal yapıya kavuşması sonucunu doğurdu. Talas Savaşı'nın bir sonucu olarak Türklerin büyük hanedanlar halinde İslamiyet'e girdiğini söyleyebiliriz.
Hanedanlardan söz ettiniz hocam, ama biliyor muyuz tarihinizde hangi hanedanlar olduğunu?
Abbasi Devleti'nin iktidara geldiği dönemde aile olarak bizzat saraya girmiş olan, hatta Emevi döneminde de valiliklik, valiler ve hatta sınır boyunda çeşitli orduların muhafız komutanları, saray katipleri arasında Türklerden Müslüman olmuş kişiler görüyoruz. Bilim adamları arasında bulunuyor. Saray görevlileri arasında da bulunuyor. Bunlar arasında Ali Suul diye bir aile var. Mesela Ali Suul ailesi bir ilim ailesi olarak da bilinmektedir İslam tarihinde. 8. yüzyılda ve 9. yüzyılda doğrudan doğruya bu ailenin bir bilim adamı topluluğu yetiştiren büyük bir hanedana dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Hanedan dediğimiz yapılar sadece padişahlar veya halifeler için geçerli değildi o çağ için. Aynı zamanda aile gelenekleri oluşuyordu, meslekler halinde devam ediyordu. Bu meslekler ailede bir devamlılık şeklinde, yani babadan oğula geçen miras şeklinde devam ediyordu ve ilim de böyle bir şeydi. Babadan oğula devam eden meslekler arasında mesela tarihçilik var, okuma yazma alışkanlıkları var, sahaflık var, işte İslam bilimleriyle uğraşmak var, gök bilimiyle uğraşmak, fizik, matematik bilimleriyle, tıpla meşgul olan kişilerin çocukları da veya akrabaları da büyük oranda akrabalarının bir kısmı en azından ondan faydalanarak o yolu seçebiliyorlardı. Bu Abbasiler döneminde meslekler halinde yaygın bir şekilde gerçekleşmişti. Özellikle 8. yüzyılın ikinci yarısında ve 9. yüzyılda Abbasi devletinin başlatmış olduğu tercüme hareketleri sırasında biz Türklerden birçok ailenin de bu ilim sınıfları içerisinde yer aldığını ve ilmi konularla meşgul olduğunu görüyoruz. İşte Grekçeden Arapçaya çevirilerin yapıldığı dönemde ortaya çıkan bilim adamlarının eserlerine baktığımız zaman 8. 9. yüzyıldaki Türk tarihine dair en eski eserler bize o dönemde ilmiye sınıfı içerisinde Suli ailesine dikkatle bakmamızı sağlıyor. Dikkat çekici bir olay olarak görüyoruz. Ali Suul diye bir aile bu. Orta Asya'dan gelerek Bağdat'a yerleşiyorlar ve Abbasi Sarayı'nda çok önemli görevlerde bulunuyorlar. Suli'nin Suli diye bilinen tarihçilerin varlığı da ailenin içerisinde sosyal bilimlerle uğraşanların niteliğini gösteriyor, devamlılığını gösteriyor. Daha sonraki aileler içerisinde
hocam, daha sonraki aileye geçmeden Emevilerin son dönemi ve Abbasilerin başlangıcında İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye belki bir vurgu yapmak gerekebilir. Çünkü Araplar Müslüman olup ancak Arap olmayanlara mevali diyorlar. İmam-ı Azam da mevaliydi. İmam-ı Azam'ın etnik kökeni hakkında net bilgilerimiz var mı? Türk mü hocam? Bu yönde iddialar var.
Evet, bizim şecere bu kitapları büyük, diyebildiğimiz evet. Soy ağaçları kitapları vardır. Tarihçilikte çok önemli eserlerdir bunlar. Bunlar üzerine çalışan tarihçilerimiz var. Biz de kendimiz mümkün olduğunca bu eserleri inceledik. Bu eserlerdeki bilgilere baktığımız zaman İmam-ı Azam Ebu Hanife başta olmak üzere bizim fıkhi mezhepler diyebildiğimiz ehli sünnet vel cemaat mezhebinden vasat yolu seçmiş olan alim ve lider şahsiyetlerin mutlaka bir şekilde Türklerin İslamiyet'e girdiği dönemde de etkili olmuş isimler olmakla birlikte ya peygamberlerle akraba olduklarını veya onların sahabeleriyle akraba olduklarını, dolayısıyla Hazreti Peygamber sahabelerden birçoğuyla da akraba olduğu için Hazreti Peygamberle ya doğrudan veya atası yoluyla, akrabaları yoluyla akraba olduğunu, dolaylı yönden akraba olduklarını anlıyoruz. Dolayısıyla Ebu Hanife, İmam-ı Azam Ebu Hanife için de bunu söyleyebiliriz. Türklerden de pek çok kişi sahabelerin çocuklarıyla, sahabelerin yakınlarıyla akrabalıklar kurmuşlar ve Müslüman olan Türkler özellikle bu konuda sıkı bir şekilde akrabalık bağına önem vermişlerdir. Mesela Seyyid Battal Gazi geleneğinin başlangıcı da bu döneme tekabül etmektedir. İslam tarih kaynaklarında 700'lü yılların başından itibaren Battal Gazi'nin ismini görüyoruz. 717 yılından 740 yılına kadar olan dönemde yaklaşık 23 yıl boyunca Battal Gazi'nin Anadolu'nun güney bölgesinde özellikle Hatay, Adana, Tarsus bölgesinde gaza faaliyetiyle meşgul olduğunu, Bizans'a karşı sefer komutanı olarak atandığını gösteriyor. Battal Gazi Anadolu'da çok bilinen bir isimdir. Dikkatimizi çeken şey Battal Gazi'yi Afrika'da pek görmeyiz veya Avrupa'da ismini görmeyiz. Endülüs'te de çok ismi bilinen bir kişi değildir. Ancak Türkler arasında Anadolu'nun fatihlerinden birisi olarak Battal Gazi çok çok önem taşıyan bir lider şahsiyettir. Hatta onun işte Seyyid Battal Gazi diye anılması Türkler arasında çok bu şekilde nam salmış olmasının birçok sebebinin olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki hem Hazreti Peygamber'le akrabalığı var hem de Türklerle ilk Müslüman Türklerden birisi bu Battal Gazi. Yani herhangi birisi değil. Bu soy ağaçlarına baktığımız zaman biz işte Ebu Hanife ile akrabalık açısından, İmam Şafii ile akrabalık açısından hanedanlar buna çok önem vermiştir. Mesela daha önceki programlarımızda değindik. Selçuklu ailesi, Abbasi ailesiyle ve diğer sahabelerle akrabalık kurmak isterken aslında peygamberle de akrabalık kurmak istiyorlar. Kendileri de Oğuz Han'dan veya o yoldan ata şecerelerini saydıklarında Kayı Alp soyundan geldiklerini belirten Osmanlı Devleti de bir şekilde kendisini ya Nuh Aleyhisselam'a bağlıyordu ya da İbrahim Aleyhisselam'a, işte Hazreti Peygamber'e, dolayısıyla sonraki peygamberlerden birine de bağlıyordu. Nuh Aleyhisselam daha eski bir peygamber tabii ki İbrahim Aleyhisselam'a göre. Dolayısıyla mutlaka Türklerin İslamiyet'e girişini, onların mevcut İslamiyet'e girmeden önceki dinleriyle İslamiyet arasındaki benzerliklerle irtibatlandırmak da gerekiyor. Yani Türkler zaten İslamiyet'e birçok yönüyle benzeyen saf bir inanca sahiptiler. Bozkırlı bir kavim oldukları için fıtratları, tabiatları çok bozulmuş değildi. Yani öyle yüzlerce tanrıyla meşgul olan, onların tapınaklarını yapmış bir topluluk değildi. Dolayısıyla daha saf bir topluluk olarak İslamiyet'e bakir halleriyle, temiz halleriyle girme açısından düşündüğümüzde tabii ve samimi bir şekilde girmeye uygundular.
Hocam, Göktürk anıtlarına buradan baktığımızda, onların deşifrelerinin yorumlarına baktığımızda evet. Bilge Kağan diyor ki zaten yani kök Tengri değil ama göğü de bir yaratanın olduğunu söylüyor. Az önce sizin söylediğiniz gibi.
Türk tanrısı ismiyle değil de bunu gök tanrı ismiyle adlandırması da dikkat çekicidir. Yani gökleri yaratan bir tanrı olarak adlandırıyor. Oradaki Tengri kelimesi tanrı, tek olan tanrı demektir. Anlamı budur tanrı kelimesini. Tek olan Allah anlamındadır. Buradaki inanç benzerliği, yani tek bir ilaha inanma açısından benzerlik başta olmak üzere ahiret inancı, işte ölümden sonra hayatın varlığına inanç, cennet, cehennem ve buna dair inançlar başta olmak üzere İslamiyet'teki aile mefhumu, işte bilgelik vasfına tavsiye eden, bilgelik vasfını önemseyen, alplik vasfını önemseyen, devlet ve millet olma ile ilgili, toplum düzeni ile ilgili tavsiyeler İslamiyet'in ruhunda da olan şeylerdir. İslamiyet'in temel kurallarında da bu önerilir. Yani hocam, düzen sahibi olmak İslamiyet'te tavsiye edilir, emredilir.
Bir Allah'a, bir olan Allah'a, tek bir Allah'a inanç. Galiba burada bir atıf yapmak lazım. Avrupa Hun Devleti'nin büyük kağanı Atilla Kağan'ın Papa ile yaptığı bu teslise ilişkin konuşmayı da belki vurgulamak gerekir, değil mi hocam?
Evet, Atilla Papa Leon ile görüşmesinde kendisinin tek tanrılı olduğunu ifade ettikten sonra siz nasıl oldu da bu tek tanrıyı üçe çıkardınız şeklinde Papa'ya soru sorduğunda onun doğru ve net bir tavırla cevap veremediğini söylüyoruz. Bunu Priskos kendi tarihinde kaydetmiştir. Bu diyalog çok önemlidir. Hakikaten Atilla'nın, Hunlarının inancına dair bilgi verdiği gibi o dönemin Bozkırlı Hun Türklerinin tek tanrılılık açısından daha kendine özgüven duyan, sağlam temellere dayanan bir dini yapıda ve tavırda yaşadıklarını göstermektedir. Şüphesiz Orta Doğu çok karmaşık bir coğrafya. Yani kültürler anlamında baktığınız zaman Mezopotamya dediğimiz bütün o eski uygarlıkların beşiği Mısır, Suriye, El Cezire bölgesi, Doğu Akdeniz, antik dönem tapınaklarının, kültürlerinin, kültlerinin hepsinin birbiri üstüne kurulduğu bir coğrafya. Anadolu da yine böyle. İşte bu coğrafyalardan en eskilerinden birisi olan Anadolu'nun fethinde Türkler çok önemli bir görev aldılar. Hatta Suriye ve Mısır'ın fethinde de zaman içerisinde görev aldıklarını görüyoruz. Abbasi Sarayı'nda görev almış olan Türk memlukları belli bir zamandan sonra artık öyle büyük görevlere geldiler ki eyalet valileri olarak tayin edilmeye başladılar. Bunlardan birisi Ahmet bin Tolun'du, Tolunoğlu Ahmet. Mısır valisi olarak atandıktan sonra Tolunoğulları Devleti'ni kurmuştur 835 yılında. Ve bu olay Mutasım zamanında gerçekleşmiştir. Mutasım'dan sonra işte Abbasi Devleti'nin 9. yüzyılın ikinci yarısındaki bu Tolunoğlu Devleti'nin kurulmasından sonra bir de Akşitler Devleti'nin kuruluşu var. Birbiri ardınca yaklaşık 35'er 40'ar yıllık Suriye ve Mısır'da kurulmuş olan iki Türk devletinden bahsediyoruz. Abbasi döneminde kurulmuş olan bu beylik şeklindeki devletlerin donanmaları da bulunuyordu. Herhangi bir sıradan bir geçmişe sahip olmadıklarını da söyleyebiliriz. Yani bir birikimin sonucu olarak ortaya çıkmış devletlerde.
Hocam, nefeslenelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izindeyiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte. İlk Müslüman Türk ailelerini hocamız bize anlatmayı sürdürecek. Ancak önce hocam kitap armağanımızı duyuralım. Ankara'dan Sümmani Karakaşoğlu. Bugün bize ilk ulaşan dinleyicimiz oldu. Osmanlı Sefirleri ve Sefaretnameleri adlı kitabı kazandı. Güle güle okusun. Ayrıca demiş ki her hafta Güray hocamızı dinleyerek bilgilenmeye devam ediyorum. Ekibinize çok teşekkür ediyorum demiş. Sağ olsun değerli dinleyicimiz hocam.
Biz de teşekkür ediyoruz. Sümmani Bey'e hayırlı olsun kitabı.
Güle güle okusun hocam.
Evet.
Ve Almanya'dan Şehriban Ercem şöyle söylemiş Güray Hocam. 1980'den beri istisnasız her gün radyonuzu dinliyorum. 3 çocuğum var, onlar da çocuk programlarını dinleyerek büyüdüler. Tarih programlarını büyük bir zevkle dinliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz demiş. Aslında biz ona teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun, eksik olmasın Şehriban Hanım. Şehriban Ercan adlı dinleyicimiz. Biz de elimizden geldiğince devam edeceğiz değil mi hocam?
Evet, selam söylüyoruz dinleyicimize. Bizi dinlemeye devam etsin. Tabii kitap hediyelerimiz de var. Yer yer sürpriz hediyelerimiz de oluyor. Programımızı daha da renklendirmeye çalışıyoruz. Sorularını da sorabilir burada. Evet. Sağ olsun.
Selam sağ söylüyoruz. Olsunlar. Güle güle de dinlesinler bizi, devam etsinler. Hocam şimdi devam edelim kaldığımız yerden. 500 yıllık bir süreç. Bu süreci aktarıyorsunuz. Todunoğulları, Akşit. Evet hocam.
Evet. Bu Türk beyleri, komutanları, ulema aileleri içerisinde çok önemlileri olduğunu belirtmiştim. Bunlar arasında Ahmet bin Tolun'dan bahsettik. İşte 868-905 yıllarında, 935-969 yıllarında Akşitoğulları. Az önce 835 diye eksik söyledik. O Akşitoğullarının, Akşit devletinin birbiri ardınca kurulduğu Mısır coğrafyası yeni bir dalga ile de muhatap olacaktır 10. yüzyılda. Bu Fatimi Devleti'nin kuruluşuna giden yoldur. 969 yılında Mısır'ı Kuzey Afrika'da daha önce ismi Mehdiye olarak bilinen bugünkü Tunus'un başkenti, yine Tunus ismiyle tanınıyor. Eski Kartaca bölgesinde kurulmuş olan İsmaili Devleti'nin gelmesiyle birlikte Fatimi Komutan El Cevher Fustat şehrini almak suretiyle yeni bir şehir inşa emrini de verdi. Buraya artık Mısır bölgesine Akşitlerden sonra Fatimiler yerleştiler. Akşitlerin bölgeden çekilişiyle beraber Mısır çok uzun bir süre, Selahaddin Eyyubi zamanına kadar, 1171 yılına kadar Fatimilerin yönetiminde kaldı. İslam tarihinde işte bu döneme biz iki halifeli dönem, hatta tarihçilerin değerlendirmesini bir kenara koyduktan sonra biz kendi değerlendirmemizi de ifade edelim. Üç halifeli dönem dahi denilmiştir. Çünkü Endülüs'te bir halife var. Fatimiler ayrı bir imama ya da halifeye sahipler. Bir de Abbasiler var. Endülüs Emevileri, Emevi hanedanı, Emevi devletinin devamı. Orada ayrı bir hanedan var. Kendisi halifelik sıfatını kullanıyor siyaseten. Kahire'de Fatimi halifesi var. 1969'dan sonraki olaylar için. Ve Bağdat'ta da Abbasi halifesi var. Bu şartlar altında şüphesiz arada üçlü bir mücadele var. Hakimiyet mücadelesi. Tam da işte böyle bir dönemde Selçuklu Devleti'nin ortaya çıktığını görüyoruz. Selçuklu Devleti'nin ortaya çıkışından önce Türklerin Orta Asya'da İslamiyet'e girmiş olan bir büyük kolu ve siyasi varlığı var ki Karahanlılar ismiyle bildiğimiz devlette. Orta Asya'da Doğu Türkistan diye bildiğimiz Türkistan coğrafyasının tam da merkezi bölgesinde İpek Yolu'nun çıktığı coğrafyaya yakın tarım havzası ülkesinde kurulmuştur. İşte bu bölgede Kaşgar şehri, Özkent, Buhara, Semerkant ve batıya doğru geldikçe İslam fatihleri tarafından erken dönemlerde fethedilmiş olan Buhara ve Semerkant Karahanlıların çok önemli iki başkenti haline gelecektir. Selçuklular açısından da ilerleyen yıllarda önemli iki şehir olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu dönemlerde Abbasi Devleti ile Karahanlıların ilişkileri, Abbasi Devleti ile diğer Türk beylerinin ve topluluklarının ilişkilerinde oldukça sıkı bir alışveriş görüyoruz. Bu alışveriş hem nüfus, insan alışverişi anlamında, yani Abbasiler askeri anlamda büyük bir oranda ordu gücünü Türklerden oluşturmuşlardı. Neticede ilim adamları sınıfında, o zamanki deyimle müneccimler sınıfında, astronomlar, bugünkü tabirle astronotla astronomlar, yani yıldız bilimcileri,
gök bilimcileri
içerisinde de Türkleri görüyoruz. Tabipler içerisinde, hekimler içerisinde de görmekteyiz. Bu tabii bir akıştı. Çünkü tıp dediğimiz ilim, evet, Orta Doğu'da var, Akdeniz dünyasında var ama Çin'de de vardı. İşte bu Çin'le alışverişi sağlayan en önemli Müslüman topluluk Türklerdi. Bunu da burada hemen belirtelim. Yani Türkler İslamiyet'e girmekle aslında kendilerinin de sahip olduğu ticaret yolunun ya da siyasi, medeniyet vesaire kültür tarihinin de birikimini İslamiyet'e taşıdılar. İslamiyet'in içerisinde bunu kullanarak, geliştirerek, Orta Doğu'daki bilgiyle de birleştirerek yeni bir medeniyete doğru evirdiler ve dönüştürerek yükselişi sağladılar. Bu anlamda Mutasım zamanını çok önemsiyoruz. Çünkü Mutasım zamanında Memun ve Mutasım'ın birbirini takip eden, birbiriyle örtüşen siyasetleri var.
İç Hocam siyasette, onların kim olduğunu da söyleyelim dinleyicilerimize.
Abbasi Devleti'nin 9. yüzyılın ilk yarısında en önemli iki halifesi var. Memun ve Mutasım birbiri ardınca tahta geçmiş olan Abbasi halifeleridir. Memun ve Mutasım zamanında Türkler orduda ve ilmiye sınıfında çok etkili oldular. Dolayısıyla bugün bildiğimiz tarihçilerin pek çoğu da, tarih kaynaklarının pek çoğu da o dönemlerden kalmadır. Yine İslam ilim hayatında yapılan keşiflerin pek çoğu onların kurmuş olduğu okullar ve ekollerden gelmektedir. Mesela tıpla ilgili, fizikle ilgili, matematikle ilgili, coğrafya ile ilgili bir eser aradığınızda hemen o dönemdeki eserler içinde ilk keşifleri ve araştırma sonuçlarını görüyorsunuz. Çünkü onlar bu seferberliği başlattılar. İlim yolundaki faaliyetleri artıracak işler yaptılar.
Güre Hocam,
tam da Türklerin İslamiyet'e girdiği bir dönemde. Bu bir rastlantı mıydı?
Hocam yani bu soruyu sormak gerekiyor. Bu çok önemli bir soru. Ben onu not aldım. Rastlantı mıydı onu soracağım ama Nizamiye medreselerine gelen yoldaki birikimi bu çalışmaların oluşturduğunu söyleyebilir misiniz? Sizin bu konuda çalışmalarınız var, yayınlarınız, kitabınız var.
Elbette bunların hepsi birbirinin devamı ve tekamül etmiş hali. Yani birbirinin aynısı olmayabilir. Zaten bilim dediğimiz, ilim dediğimiz şey de gelişmeye açık bir ileriye doğru taşıma işidir. Yani toplumu daha yeni ve daha ileriye doğru götürecek iş ve hareketlere, buluşlara bilim diyoruz, bilimsel gelişme. Böyle oluyor. Bir bilim olayının bir başka bilim keşfini sağlaması beklenir. Aksi takdirde o bilimsel bir gelişme veya bilim sayılmaz.
Evet. Soru şuydu hocam. Bütün bunlar bir rastlantı mı?
Evet. Bir rastlantı olmadığı muhakkak. Aslında sorumuzun gelişinden de anlaşılıyor bunu demek istediğimiz. Doğu ve Batı medeniyetlerinin tecrübeleri burada bir bileşke oluşturuyordu. Türkler daha da Doğu'nun, Orta Asya'nın temsilcisi bir medeniyetin bir taraftan Bozkırlı, bir taraftan Çin'e hükmetmiş, Hindistan'la bağları olan, Sasani Devleti'ni çok iyi tanıyan, Orta Asyalı savaşçı bir topluluk. Üstelik enerjik ve kalabalık bir topluluk. Siyasi anlamda da gücü belli olan, askeri yetenekleri, zamanın Orta Doğu'daki devletlerinden daha da iyi olan, Emeviler çok uzun süre muharip sınıfıyla Türklerin mücadele etmiş olmakla beraber ciddi anlamda sıkıntı yaşamış. Yani savaşarak Türkleri bir şekilde itaate alamadıkları anlaşılıyor. Savaşma yolu Türklerin İslamiyet'e girişi açısından doğru olmadığı gibi mevali hukuku da bir engel teşkil ediyordu. Yani
Emevilere özgü hocam.
Emevilere özgü bir politikaydı. Bu sadece Türklere değil, aynı zamanda Farslara, Hintlilere, Avrupalılara, Anadolu'daki Rumlara hepsine mevali hukuku uyguladılar. Emeviler sonradan İslamiyet'e giren Araplara bile mevali hukuku uyguladılar. Dolayısıyla
hocam onu da anlatalım dinleyicilerimize.
Yani mevali hukuku dediğimiz şey Emevilerin çıkardıkları bir vergi düzeninin ismidir aslında. Temel olarak vergiyi koruma amacı gülüyordu. Devlet hazinesindeki azalmayı en aza indirmek. Azalma nasıl oluyordu? Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisi dediğimiz, gayrimüslimlerin vergilerinin farklı olduğunu da ifade edelim burada. Bu farklı vergi onlar Müslüman olunca değişiyor ve eşit vergi şeklinde dönüşüyordu. Yani gayrimüslimler askeri bakımdan güvenliklerini sağlayabilmek için, devlet hizmetlerinden faydalanabilmek için o zamanın şartlarında ayrı bir vergi veriyorlardı. Ama Müslüman olduklarında bu vergi kalkmış oluyordu. Emeviler bu şartı değiştirdiler işte. Yani İslamiyet'e girseler de bu sabit bir vergiye dönüşmüştü. Yani gayrimüslim vergisi değil de mevali hukuku gereğince vermeye devam edecekleri vergi. Cizye vergisi diye adlandırılmıyordu ama mevali hukuku uygulanarak onlara ayrıcalık ya da ayrımcılık diyelim buna. Ayrıcalık derken böyle imtiyaz gibi
ayrımcılık değil de, hocam. Evet.
Ayrımcılık yapılıyordu. Bu rahatsız edici bir tutumdu. Yani hukuken tabii ki İslamiyet'e girmekte sanki doğrudan bir engel teşkil etmemeli gibi görünmekle birlikte İslamiyet'in yayılması yönündeki çabalara da engel olabilecek bir durumdu. Bir taraftan savaşıyorsunuz, diğer taraftan da vergiyi değiştirmiyorsunuz vesaire. Birçok sebepler var. Ve İslamiyet'in fetih hareketlerinde bu pek temel anlamda önerilen bir uygulama değildir. Tam aksine müellefe-i kulüp sistemi vardır. Yani vergiden af etme, kalpleri ısındıracak şekilde gayrimüslim de olsa insanların kalbini İslamiyet'e ısındıracak faaliyetler yapma. Yani onlara ekonomik olarak yardım etme, Müslüman olmasa da onları İslamiyet'e yaklaştıracak işler yapma. İslam fetih hareketlerinde temel olarak bu kural varken Emeviler bunu uygulamadılar.
Hocam Selçuklu'nun,
Abbasiler ise uyguladılar.
Selçuklu'nun Osmanlı'nın uygulaması bu şekilde. Aynen. Ama Emeviler bunun tersini yapınca da sonlarını yitirdi.
Tabii
zaten.
Emevilerin hepsi bu kurallara uymadı. Mesela Endülüs Emevilerinin Endülüs'te yapmış olduğu uygulamalarda mevali hukukunu pek görmeyiz. Onlar kendilerine özgü kurallar uyguladılar. Ondan dolayı Endülüs farklı bir sonuç aldı. Endülüs'te İslamiyet yayıldı. Birçok Avrupalı o dönemde kilisede eğitim görmüş olan rahip ve papaz da İslamiyet'e girdi. Yani okumuş yazmış olan pek çok kişi de İslamiyet'e Endülüs bölgesinde girdiler, Müslüman oldular. Orada mevali hukukunun uygulanmadığını, her yerde uygulanmadığı sonucunu çıkarabiliriz. Bu Emevilerin özellikle Suriye'de, İran, Türkistan yöresinde, yeni fethedilen Anadolu'nun bazı bölgelerinde uygulamaya devam etmeye çalıştığı, Hindistan gibi yerlerde uyguladığı bir takım şeylerdi. Yani ayrımcılık hukuku idi. Mevali hukukunun kaldırılması Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz zamanında 3 yıllığına mümkün olabilmiştir. O dönemde de Türklerin pek çok topluluğu İslamiyet'e girmişlerdir. Yani kısa bir süre İslamiyet'e hızlı bir giriş görüyoruz Emevilerde. Onun sebebi de mevali hukukunun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Aslında İslamiyet'e girecekler ama bir şey değişmeyeceğini düşündükler için böyle dursun şeklinde bir yaklaşımlar var. Çok daha hızlı bir şekilde erken bir dönemde İslamiyet'e girme mümkün olabilecekken mevali hukuku buna bir engel teşkil ediyordu. Abbasiler işte bu durumu değiştirdiler. Evet, Türklerden Emeviler zamanında da orduda çalışanlar vardı.
Ulema, az önce söylediğiniz evet hocam. Vardı.
Çok önemli fetih hareketlerinde de Emevi ordusunun içerisinde de görev aldılar. Sahabeler de bulunuyordu bu ordular içerisinde. Ancak devlet hukuku olarak böyle bir sistem başlamış idi. Bu mevali hukukunun Muaviye zamanından sonra başladığını da biliyoruz. Bildiğiniz gibi Muaviye, Hazreti Muaviye vahiy katibidir ve sahabeden birisidir. Evet, Emevi devletinin kurucu ilk sahabeden kişisidir, şahsıdır. Ancak Emevi hanedanlığının başlaması sonrasında olan olaylar, onun vefatından sonraki olaylar onunla ilgili değildir çoğunlukla. Bunu da bu şekilde netleştirmemiz gerekir diye düşünüyorum tarihçi olarak. Çünkü bir insanın kendi hayatındayken yaptıkları onu bağlar. Ondan sonra olan olaylar onunla ilgili değildir. Mevali hukuku da böylece sonradan Emevilerin uygulamaya başladıkları bir hukuk idi. 8. yüzyıl ve 9. yüzyılda meşhur olmuş Türk beyleri, komutanları var. Abbasi sarayında, ordusunda ileri düzey görevlere gelmiş olan. İşte bunlardan bazılarının isimlerini ve hayatlarını çok iyi biliyoruz. Merak eden dinleyicilerimiz bunlara ait olan İslam Ansiklopedisi maddelerine de bakabilirler. Diyanet İslam Ansiklopedisi'nde de bunların hayatları detaylı bir şekilde yazıldı. Bunları sırasıyla belirtmemizde de yarar var. Mesela Mutasım zamanında meşhur Türk komutanlarından Aşnas et-Türki ismiyle bildiğimiz bir çok önemli komutan var. Yaklaşık 10 yıl boyunca o genel valilik, valilik derken aynı zamanda askeri valilik görevinde bulundu. İnak et-Türki Vasık döneminde, Halife Vasık döneminde uzun süre başkomutanlık görevini yaptı ve Suriye orduları Bizans'a karşı gaza konusunda da en yetkili kişilerden birisiydi. Halife Mütevekkil zamanında Fetih bin Hakan bin Artuk, Artukoğlu Hakanoğlu Fetih yine Türk komutanları arasında bulunuyor. Halife Mu'tez Billah zamanında Urtuç et-Türki veya Artuç et-Türki en önemli şeylerden birisi ve Mısır valiliği görevinde bulunmuştu. Boğa el-Kebir, Boğa es-Sagir ismiyle bildiğimiz komutanlar var. Ve aynı zamanda Babek isyanını bastıran komutanlar Türk komutanlarıydı. 816-836 yıllar arasında 20 yıl devam eden isyan vardır. Muhtasım zamanında bastırılabilmiş olan isyan. İşte bu isyanın bastırılmasında da Aşnas et-Türki gibi en önemli komutanların görev aldığını
biliyoruz hocam.
İsyanı sona erdirdiğini biliyoruz.
Güray hocam, haftaya bu kaldığımız yerden devam edelim. Bu hafta bitirdik süremizi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam, ağzınıza ayağınıza sağlık, sağolunuz.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
Tarihinin izinde.